Ayrım 2. Sayfa 20. Marley'in yüzü o avludaki diğer şeyler gibi fark edilmeyen gölge gibi değildi. Onunki karanlık bir kilerdeki ıstakoz gibi zayıf bir ışık saçıyordu. O kızgın ve vahşi değildi. Fakat Marley'in Scrooge'a karşı alışıldık bakışlarını taşıyordu. Hayalet gibi onların üstünde duran gözüyle. Saçları sıcak hava ve bir nefes tarafından hareket ettiriliyor gibiydi. Gözleri açık olmasına rağmen oldukça duygusuzdu. Bu ve gözlerinin kurşuni rengi onu korkutucu yapıyordu. Ama onun korkusu kendi ifadesinin dışında başkasının kontrolündeymiş gibi görünüyordu. Scrooge bu görüntüye dikkatlice baktığında tekrar kapı tokmağına dönmüştü. Şaşırmadığını ya da çocukluğundan kalan yabancı olduğu korkunç bir duyguyu içinde hissetmediğini söylemek yalan olur. Bıraktığı anahtarı eline aldı ve sağlam bir şekilde dönüp içeriye yürüyüp mumu yaktı. Kapıyı kapatmadan bir an kararsızlıkla durup sanki koridorda Marley'in saç örgüsünün uzandığını görmenin korkusunu biraz olsun taşıyarak bir kez daha arkasına dikkatlice baktı. Fakat kapının gerisinde kulpun üzerinde tuttuğu vidalar ve somunların dışında hiçbir şey yoktu. Bu yüzden kapıyı çarparak kapattı ve hadi oradan dedi. Ses evin içinde gök gürültüsü gibi yankılandı. Üstteki her oda ve alttaki şarap tüccarının mahzenindeki her fıçı ayrı ayrı gürültünün yankılarını ortaya çıkardı. Scrooge gürültüden korkacak bir adam değildi. Kapıyı kilitleyerek koridora geçti. Merdiveni oldukça yavaş bir şekilde elindeki mumla çıktı. Altı atlı arabayla iyi ve eski bir merdivenden çıkılabileceğini söylersiniz ya da yeni ve kötü bir parlamento kanununun içinden geçilebileceğini. Fakat bir merdivenden cenaze arabasını koysanız, yan dursa, falakası duvara gelse, kapısı trabzanlara gelse kolayca çıkarılabilir. Scrooge'un önünden kasvet içinde bir cenaze arabasının geçtiğini gördüğünü sanmasının nedeni belki de bunun için yeteri kadar geniş bir yer olmasıydı. Burayı yarım düzine gaz lambası aydınlatamazdı. Bu yüzden Scrooge'un elindeki mumla ne kadar aydınlandığını siz düşünün. Scrooge bunu aldırmadan yukarı çıktı. Karanlık ucuzdu. Ve Scrooge karanlığı severdi. Ama ağır kapıyı kapamadan önce her şeyin tam olup olmadığını görmek için odasında dolaştı. Yüzü hala hatırladığından bunu yapmak istedi. Oturma odası, yatak odası, gereksiz eşya odası, her şey olması gerektiği gibiydi. Masanın ve yatağın altında kimse yoktu. Ocakta küçük bir ateş, kaşık ve kase hazırdı ve tavanın içinde sulu yulaf lapası vardı. Yatağın altında, dolapta kimse yoktu. Karşı duvarda güzel bir şekilde asılı olan sabahlığın içinde de kimse yoktu. Gereksiz eşya odası her zamanki gibiydi. Eski ocak paravanası, eski ayakkabılar, iki balık sepeti, üç ayaklı yıkama teknesiyle bir torba. Oldukça memnun bir şekilde kapıyı kapattı ve içeriden kilitledi. Hiç alışkanlığı olmasa da iki kez kilitledi. Böylece sürprizlere karşı önlem almış oldu. Kravatını çıkardı, sabahlığını, terliklerini ve gece başlığını giyip yulaf lapasını yemek için ateşin önüne oturdu. Gerçekten ateş çok azdı. Böyle dondurucu gecede bu hiçbir şeydi. Bu kadar az yakacaktan biraz olsun ısınma hissi alabilmesi için çok yakınında oturmak ve derin derin düşüncelere dalmak zorunda kaldı. Ocak uzun yıllar önce bir Hollandalı tarafından yapılan eski bir şeydi ve tüm çevresi kutsal kitap resimleriyle süslenerek yağılmış, orijinal Hollanda çinisiyle düzenlenmişti. Habil ile Kabil, Firavun'un kızları Saba Melikesi, kuş tüyü yatağa benzeyen bulutlardan aşağıya inen haberci melekler, Hazreti İbrahim, Belshazzar, ölümü hakkında çeşitli efsaneler bulunan bir Babil kralı, tekneleri denize açılan, havarilerden oluşan, düşüncelerine girebilecek binlerce figür vardı. Ancak 7 yıldır ölü olan Marley'in yüzü ona görünüyor, peygamberin antik asası gibi gelip her şeyi siliyordu. Eğer her bir düzgün çini boş olsa onun aklında tutarsız parçalardan yüzeyinde bazı resimlere şekil vererek her birinden yaşlı Marley'in kopyasını çıkartabilirdi. Saçmalık dedi Scrooge ve odayı dolaşmaya başladı. Birkaç turdan sonra tekrar oturdu. Sandalyede başını geriye dayarken çoktan unutulmuş bir amaçla binanın üst katındaki odayla buranın iletişimini sağlayan odada asılı kullanılmayan zile büyük şaşkınlıkla açıklanamaz bir dehşet içinde bakarken sallanmaya başladığını gördü. Başta hemen hemen hiç ses çıkarmayacak kadar yavaşça sallanıyordu fakat sonra evdeki bütün ziller çalmaya başladı. Bu böyle yarım ya da bir dakika sürmesine rağmen bir saat olmuş gibiydi. Ziller başladıkları gibi hep birlikte sustular. aşağıdan, derinlerden sanki biri şarap tüccarının mahzenindeki fıçıların üzerinde ağır zincirler sürüklüyormuş gibi şıngırtı sesleri geldi. Ondan sonra Scrooge, perili evlerdeki hayaletlerin metal zincirler sürüklediğini duyduğunu hatırladı. Mahzenin kapısı büyük bir gürültüyle çarptı ve sonra o aşağıdaki katlardan daha fazla ses duydu. Merdivenlerden çıktığını ve onun kapısının önünde durduğunu duydu. ''Bu ne saçmalık?'' dedi Scrooge. ''İnanmıyorum.'' Ağır kapıdan içeri girip onun gözlerinin önünde durduğunu gördüğü an rengi değişti. Onun gelişi üzerine ölü ateş, ''Onu tanıyorum, Marley'in hayaleti!'' diye bağırır gibi parladı ve tekrar söndü. Marley'in hayaleti, tıpatıp aynı yüz, arkadan toplanmış saçı, her zaman giydiği yeleği, pantolonu, çizmeleri, çizmelerinin bağcıkları, paltosunun eteği ve başındaki saçıyla aynıydı. Sürüklediği zincir beline dolanmıştı. Uzundu ve bir kuyruk gibi onun ardından geliyordu. Kasalardan, anahtarlardan, hesap defterlerinden, senetlerden ve çelikten, ağır para kutularından yapılmıştı. Onun bedeni saydamdı. Bu yüzden yeleğine dikkatlice bakan Scrooge, arkasındaki iki düğmeyi görebiliyordu. Scrooge, onun Marley'in kalbinin olmadığını söylediğini sık sık duyardı ama şimdiye kadar ona hiç inanmamıştı. Hayır, ona şimdi bile inanmıyordu. Hayalete boylu boyunca baktığı, onun önünde dikildiğini gördüğü halde onun ölü soğuk gözlerinin ürpertici etkisini hissettiği ve önceden dikkatini çekmeyen başına ve çenesine bağlı katlanmış kumaşın dokumasını görebildiği halde hala inanmıyor ve hislerine karşı bir savaş veriyordu. "Pekala," dedi Scrooge her zamanki gibi alaylı ve soğuk bir şekilde. "Ne istiyorsun benden?" "Çok şey." Bu Marley'in sesiydi. Buna hiç şüphe yok. "Sen kimsin? Bana kimdin sen?" diye sor. "Kimdin sen?" diye sesini yükselterek sordu Scrooge. "Bir hayalet için çok belirginsin." Az kalsın bir hayalete göre diyecekti ama bunun yerine için demeyi daha uygun buldu. "Hayattayken senin ortağın Jacob Marley idim. Otur." "Oturabilirsen tabii," dedi şüpheli bir şekilde ona bakarak. "Oturabilirim. Otur o zaman." Scrooge soru soruyordu çünkü oldukça saydam bir hayaletin kendi kendine bir sandalyede oturup oturamayacağını bilmiyordu. Bunun imkansız olması durumunda can sıkıcı bir açıklama yapma zorunluluğu gerekebilirdi. "Bana inanmıyorsun," dedi. "İnanıyorum," dedi Scrooge. "Senin duyularının ötesinde benim gerçekliğimi nasıl kanıtlayabilirim? Bilmiyorum." "Neden hislerinden şüphe ediyorsun?" "Çünkü," dedi Scrooge, "ufak bir şey bile onları etkiler. Midemdeki ufak bir rahatsızlık bile onları yanıltabilir. Sen hazmı zor bir et parçası, bir kaşık hardal, bir peynir kırıntısı, az pişmiş bir patatesin kabuğu olabilirsin. Her neysen halinde bir mezardan çok bir et suyu hali var." Scrooge'un nükteli şaka yapma alışkanlığı çok azdı. Hiçbir şekilde kalbinde şakacılık hissetmiyordu. Gerçek şu ki onun dikkatini başka yöne çektiğinde ve korkusunu kontrol altına aldığında güçlü olmaya çalışıyordu. Çünkü hayaletin sesi iliklerine kadar işliyordu. Fakat hayalet alışkanlığı buymuş gibi şöminenin karşısında oturdu. Bir anlık sessizlik içinde sabit, donuk gözlerini dikip oturan Scrooge aklını kaçırabilirdi. Kendisine ait şeytani bir atmosfer sağlamış hayalette çok kötü olan bazı şeyler vardı. Scrooge bunu kendinde hissedemeyebilirdi ama bu açık bir durumdu. Hayalet tam olarak hareketsiz oturmasına rağmen onun saçları, etekleri ve bağcıkları sanki fırından çıkan sıcak bir buharla hala dalgalandırılıyordu. "Bu kürdanı görüyor musun?" dedi az önce belirlenmiş olan nedenden saldırıya geçmek için hızlıca dönerek. Çünkü bir saniyeline bile olsa taş gibi donuk bakışları kendinden uzaklaştırmayı istiyordu. "Görüyorum," dedi hayalet. "Ona bakmıyorsun," dedi Scrooge. "Ama onu görüyorum," dedi hayalet her şeye rağmen. "Pekala," diye karşılık verdi Scrooge. "Ömrümün geri kalanında tamamen benim yarattığım cinler alayı tarafından rahatsız edilmemek için bunu yutmam gerekiyor. Saçma, sana söylüyorum, saçma." Bu ruhunda korkunç bir çığlık yarattı. Öyle ürkütücü ve korkunç bir gürültüyle zincirini salladı ki Scrooge bayılmamak için sandalyesine sıkıca yapıştı. Hayalet sanki çok sıcakmış gibi sargılarını çıkartıp çenesi göğsüne düştüğü an korkuları daha da arttı. Scrooge dizlerinin üzerine düştü ve onun yüzünün önünde ellerini birbirine kenetledi. "Merhamet," dedi korkunç bir görüntü. "Beni neden zorluyorsun?" "Aklını dünyayla bozmuş adam," dedi hayalet. "Bana inanıyor musun, inanmıyor musun?" "İnanıyorum. İnanmak zorundayım. Ama neden ruhlar dünyada geziniyorlar ve neden gelip beni buluyorlar?" "Her insanın ruhu için gerekli," diye karşılık verdi hayalet. "Ruh insanlarla birlikte yol almalı ve genişlemeli. Eğer bunu hayatta yapmazsa ölümden sonra yapmak zorunda kalıyor. Ruh dünyada gezinip durur. İşte eyvahlar olsun. Yaşarken paylaşamayıp da mutluluğa dönüştürememenin cezasını çekiyorum. Tekrar bir çığlık attı ve zincirleri sallandı. Bir gölge gibi ellerini ovuşturdu. Sen bağlısın, dedi Scrooge titreyerek. Nedenini söyle bana. Hayatımda yaptığım zincirleri taşıyorum, diye karşılık verdi hayalet. Bunları halka halka, karış karış yaptım. Onları kendi özgür irademle kuşandım. Bunlar sana yabancı değildir. Scrooge daha da fazla titredi. Ya kendi taşıdığın zincirin uzunluğunun ve ağırlığının ne olduğunu bilmek ister misin? Diye ekledi hayalet. 7 Noel önce bunun kadar ağır ve uzundu. Sen o zamandan beri bunun üzerinde çalışıyorsun. Çok ağır bir zincir bu. Scrooge 50, belki de 60 kulaç uzunluğundaki demir bir kabloyla çevrelenmiş olduğunu görme umuduyla yere bakındı. Ama hiçbir şey görmedi. Jacob, dedi yalvararak. Yaşlı Jacob Marley, biraz daha anlat. Bana teselli ver Jacob. Sana vereceğim hiçbir şey yok, dedi hayalet. Teselli başka yerlerden gelir, Ebenezer Scrooge. İstediğim her şeyi anlatamam. Her şeyi anlatmaya iznim yok. Dinlenemem, kalamam, hiçbir yerde oyalanamam. Benim ruhum tefeci dükkanının ötesine asla geçemedi. Hayatım boyunca ruhum asla para değişimi yaptığımız sınırlı yerden ayrılamadı ve benim önümde yorucu bir seyahat uzanıyor. Scrooge'un düşünceli olduğu zaman ellerini arka ceplerine sokma gibi bir alışkanlığı vardı. Gözlerini kaldırmadan ve dizlerinin üzerinden kalkmadan şu anda böyle yaparak hayaletin söyledikleri üzerinde düşünüyordu. Bu konuda çok yavaş olmalısın, dedi Scrooge alçak gönüllülük ve saygıyla. Yavaş, diye tekrarladı hayalet. Scrooge 7 yıldır ölü olduğunu düşünmeye daldı. Bütün bu zaman boyunca seyahat etmek. Bütün bu zaman boyunca, dedi hayalet. Dinlenmeden, özgür olamadan, pişmanlığın verdiği bitmeyen eziyetle. Sen hızlı mı seyahat ediyordun, dedi Scrooge. Rüzgarın kanatlarında, dedi hayalet. 7 yılda pek çok yer gezmiş olmalısın, dedi Scrooge. Bunu duyan hayalet gecenin ölü sessizliğinde o kadar biçimsizce zincirlerini şıngırdattı ki bekçi gürültü yaptığı için onu suçlayabilirdi. Ah! Esir olarak zincirlenmiş ve çift demirler içinde, diye haykırdı hayalet. İyi niyetin dünyada ölümsüz varlıkların durdurak bilmeden çalışmalarıyla daha asırlar geçmesi gerektiğini, küçük dünyasında herhangi bir Hristiyanın ruhunun fayda sağlamak için bu ölümlü dünyanın ne kadar kısa olduğunu bilmemesi, hayatta değerlendirilemeyen fırsatların telafisi için pişman olmanın fayda etmeyeceğini bilmemek. Ah, ne yazık, benim gibi. Fakat sen her zaman iyi bir iş adamıydın, diye kekeledi Scrooge. İş mi, diye tekrar ellerini kenetleyerek haykırdı hayalet. İnsanlıktı benim işim. Sevecenlik, merhamet, hayırseverlik, hoşgörü benim tüm işim olmalıydı. Benim tüccarlığım benim gerçek işimin geniş okyanusunda sadece bir damla olmalıydı. Tüm acılarının nedeniymiş gibi kolunun uzandığınca zincirleri uzaklaştırdı ve tekrar yere şiddetle bıraktı. Bir başka yıla girdiğimiz bu zamanda ben çok fazla acı çekiyorum. Niçin asla başımı kaldırarak bilgi adamları zavallı bir yere yönlendiren, yıldızı gösteremeyip insanların kalabalığında gözlerim yerde yürüyorum. Bana ışığıyla yol gösterecek yoksul bir ev yok muydu? Scrooge, ruhum bu şekilde devam ettiğini duyunca çok huzursuz oldu. Gittikçe artan bir titremeye tutuldu. Beni dinle, diye haykırdı hayalet. Benim zamanım yakında bitiyor. Ben ne yapacağım, dedi Scrooge. Beni zora koşturma, lafı dolandırma Jacob. Yalvarırım. Nasıl olur da seni görebileceğim şekilde karşımda duruyorsun? Bunu söyleyemem. Pek çok gündür senin yanında görünmez bir şekilde oturuyorum. Bu kabul edilemez bir düşünceydi. Scrooge titreyerek alnındaki terlerini sildi. Benim cezamın en ufak bir kısmı değil bu, diye hayalet konuşmasını sürdürdü. Ve senin için hala umut var. Ben bu gece benim yaşadığım kaderin aynısını yaşamaman için hala bir umut olduğunu, bunu değiştirebileceğin konusunda seni uyarmak için buradayım. Benim sana temin ettiğim bir umut, bir şans bu, Ebenezer. Sen her zaman benim için iyi bir arkadaş oldun, dedi Scrooge. Sağ ol. Üç ruh tarafından ziyaret edileceksin, diye devam etti ruh. Scrooge'un yüzü hemen hemen hayalette olduğu gibi düştü. Bu senin söylediğin şans ve umut mu, Jacob? Diye titrek bir sesle sordu. Evet, öyle. Ben pek istediğimi sanmıyorum. Onları ziyareti olmadan benim geçtiğim yola girmemenin hiçbir kaçar yolu olmaz, dedi ruh. İlkini yarın saat biri vurduğunda bekle. Hepsini birden alıp bitiremez miyim, Jacob? dedi Scrooge. Daha sonraki gece aynı saatte de ikincisini bekle. Üçüncüsünü ise bir sonraki gece saatler 12'yi son kez vurduğunda gelecek. Beni bir daha görmeyeceksin. Ayrıca kendi iyiliğin için bizim aramızda geçenleri hatırla. Bu kelimeleri söylerken hayalet masadan sargılarını aldı ve başının etrafında doladı. Bandajların çenesine geldiğini, onun çenesinin yaptığı tıkırdamadan anlamıştı. Scrooge gözlerini tekrar kaldırmaya cesaret etti ve doğaüstü ziyaretçisini zincirlerini koluna ve beline dolamış karşısında dimdik dikilirken buldu. Hayalet geri geri ilerliyordu ve her adımında pencere biraz daha açılıyordu. O pencereye ulaştığındaysa tamamen açıldı. Yaklaşması için Scrooge'a işaret etti. Onların arasında iki adım kalmıştı ki Marley'in hayaleti daha fazla yaklaşmaması için elini kaldırdı. Scrooge durdu. İtaat altında olmasından çok korktu ve şaşkınlık içerisindeydi. Çünkü hayalet elini kaldırdığında alakasız sızlanmalar ve yakınmalar, tarif edilemez bir biçimde hüzün ve pişmanlık dolu duyulabilir bir sesle havaya karıştı. Biraz dinlendikten sonra hayalet kederli bir ağıt içine katılarak karanlık gecenin karamsarlığının içine daldı. Scrooge merak içinde çaresizce pencereye yönelip dışarıya baktı. Hava aralıksız bir telaş içinde oraya buraya süzülen ve inleyen hayaletlerle doluydu. Onların her biri Marley'in hayaleti gibi zincirlerle kuşanmıştı. Bazıları onlar hükümet suçlusu olabilir, birbirlerine bağlıydı ama hiçbiri özgür değildi. Pek çoğu Scrooge'un hayatında kişisel olarak tanıdığı insanlardı. Özellikle beyaz bir palto giymiş, ayak bileklerinde kocaman bir çelik kasayla kapının gerisinde oturduğunu gördüğü küçük bir çocukla perişan bir kadına yardım etmediği için acınacak bir şekilde ağlayan yaşlı hayaleti çok iyi tanıyordu. Hepsinin acısının sonsuza dek kaybettikleri insana özgü şeylere karışmak için olduğu açıkça görülüyordu. Scrooge bu yaratıkların yavaş yavaş bu sisin içinde kaybolduklarını mı yoksa sisin mi onları sardığını anlayamıyordu. Fakat onlar ve ruhlarının sesleri birlikte kayboldu. Gece eve döndüğü zamanki gibi oldu. Scrooge pencereyi kapattı ve hayaletin girdiği kapıyı inceledi. İki kez kilitlenmişti ve sürgülere dokunulmamıştı. Saçmalık demeyi denedi ama ilk gecede durdu. Günün yorgunluğundan ya da görülemeyen dünyayı bir an olsun gördüğünden mi, maruz kaldığı duygulardan mı, yoksa hayaletin karamsar konuşmasından mı, saatin geçliğinden ve çok fazla dinlenme ihtiyacı olduğundan mı bilinmez, elbiselerini çıkarmadan uyumaya gitti ve kısa zamanda uykuya daldı.